Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Biz bugün okuma yazmadan bahsedeceğiz. Okuma yazma alışkanlığı ve oranları. Osmanlı coğrafyası için okul, öğretmen, eğitim, kız erkek çocuğu için eğitim, okulda eğitim, evde eğitim, okuma yazma oranları, okullaşma oranları, biraz istatistiki bilgi de vereceğiz. Biraz da bilinenle galiba ya da söylenenle ya da biraz propaganda edilenle gerçek arasındaki farkı ortaya koymaya çalışacağız.
Evet, bir konferans değil, bir cilt kitap yazılacak. Mevzular bunlar ama biz hepsinden birbirleriyle irtibatı olduğu kadar kısa kısa bahsedelim. Bu mevzu çok spekülasyon mevzu olmuştur. Yani Osmanlılar'da okuma yazma nispetinin düşük olduğu, Cumhuriyet devrinde bu nispetin arttığı, Cumhuriyet hükümetlerinin bununla mücadele ettiği, dolayısıyla Osmanlıların okuma yazmada çok geri kalmış, her cihetle geri bir cemiyet olduğu, bir devlet olduğu, binaenaleyh Osmanlı kültüründen uzaklaşmanın, Osmanlı'yı ortadan kaldırmanın gayet haklı sebeplere istinad ettiğine dair propagandalar vardır. Tabii daha önce de söylemiştik, inkılap devirlerinde böyle propagandaların olması normaldir. Yani her inkılap, her ihtilal, her darbe kendi tarihini yazar, kendi hukukunu koyar, kendi ideolojisini yaygınlaştır. Ama bu belli bir zaman sonra hastalığın ateşinin düşmesi gibi düşmesi beklenir. Fakat maalesef Türkiye'de böyle olmamıştır. Yani bütün canlılığıyla bu resmi tarih, ideolojik tarih devam etmektedir. Şimdi bununla alakalı da resmi tarih propagandistlerinin ellerinde bazı vesikalar var. Yani modern zamanlarda artık vesikasız konuşulmadığı için herkes efendim elimde vesika var diyor. Peki o vesika doğru mu değil mi, o bir tarafa. Peki bu vesikayı yalanlayan binlerce vesika bulununca ne oluyor? Bunları ben görmezden gelirim. Yani benim için sadece
benim argümanımı destekleyecek,
destekleyen budur. Bu Bektaşi fıkrasına benziyor. Niçin namaz kılmıyorsun demişler. Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın yazıyor demiş. Ama arkasında da sarhoşken ifadesi var. Ben hafız değilim demiş. Bu kadar biliyorum.
Okudum bu kadar.
Şimdi okuma yazma nispetlerinin Osmanlı'da düşük olduğunun resmi tarih propagandistlerindeki tek argümanı 1927 nüfus sayımıdır. 1927 yılında yapılan nüfus sayımı ki uzun yıllardır Osmanlı'da nüfus sayımı yapılamıyor. Normalde 1830'larda 1250-30'larda başlamış olan nüfus sayımları, ondan önce nüfus sayımı var ama ondan önceki nüfus sayımları daha ziyade ziraat ve askerlik üzerine kurulup Sultan Mahmut devrinden itibaren artık modern manada nüfus sayımları var ki bu nüfus defterleri yakın zamanda Osmanlı arşivinde tetkikle açılmıştır. Sultan Abdülhamit zamanında bu iş çok daha sistematik bir hale getirilmiş. Artık kadınlar da sayılıyor çünkü eski nüfus kayıtları kadını beğenmediğinden değil, askerlik üzerine kurulduğu için, yani askerleri tespit etmek için yapıldığı için kadınları yazmıyor gayet tabii olarak.
Ama bu dünyada da böyle zaten.
Dünyada da böyle, her yerde böyle. Mesela oy kullanamıyor kadınlar, zaten askere gidemiyor. Fakat Sultan Abdülhamit 1881 tarihli sicil nüfus nizamnamesiyle diyor ki bütün memlekette kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes yazılacak. Bunlar hakkında bazı istatistik malumatlar da yazılacak. İşte o zamandan beri bir takım modern manada nüfus sayımı yapılıyor. Savaş sebebiyle Osmanlı Devri'nin son 10 yılında bu nüfus sayımı yapılamamıştı. 1927'de nüfus sayımı yapıldı ve okuma yazma bilenlerin nispeti %8,1 çıktı.
Ondan öncekilerde sorulmuş
yok,
mu?
Ondan öncekilerde sorulmuş. Yok, hayır. Ondan öncekilerde yok. Ancak elimizde salnameler var. Salname demek.
Nedir?
Yıllık. Osmanlı Devleti ta Sultan Mecid, Sultan Mahmut zamanından beri yıllıklar çıkarıyor. Bir umumi yıllıklar var. Devlet-i Aliye Osmaniye Salnamesi. 1894 tarihine ait. Padişah'tan alın bütün memurlar, valiler, kasabalardaki memurlara kadar yazılıyor. Osmanlı Devleti'nin yüz ölçümü, vilayetleri, kasabaları, köyleri, bunların ürettiği mahsuller, sattığı şeyler, ticaret hacmi, para, her şey anlatılıyor. Yani bu salnameyi okuyan Osmanlı Devleti'ni biraz resmi bir ağızdan da olsa tanır. Yani Osmanlı Devleti budur der. Bu yüzyıldır devam eden bir anane. Yani Osmanlı Devleti'nde bir şeffaflık var, bir açıklık var. Şimdi bu işte salnameler her yıl çıkıyor. Bir de marif salnameleri var. Sadece marif, evet. Mektepler, talebeler, onlar anlatıyor. Askeri salnameler var, ordu anlatıyor. Vilayet salnameleri var, sadece o vilayet anlatıyor. Teferruatıyla, köylerine varıncaya kadar. Yani onun için son yüzyıla ait malumat bayağı elimizde var. Şimdi bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki mesela 1905 sannamesi. En etraflı ve en mükemmel sannamedir. Nüfusun %10'u ilkokul talebesi. Şimdi 1927 nüfus sayımı diyor ki nüfusu %8,1 okuma yazma biliyor. 1905 sannamesinde nüfusun %10'u ilkokul talebesi.
Yani bırakın %8'de eşleşmesini, evet, onun bile üzerinde.
Peki ilkokul ne demek? 5 ile 10 yaş arası. En fazla 12-13 yaş arası. Bu nüfusun da bu yani 5-10 yaş arası nüfus oranı %10'dan biraz fazla. Yani o gene aynı. Yani nüfusun tamamı ilkokula gidiyor. Nüfusun tamamı Osmanlı ülkesinde ilkokula gidiyor.
Hani o yaş grubundaki, evet, bütün çocuklar okullu.
İlkokula gidiyor. Belki gitmeyen istisnalar var ama onlar yüzdenin içine girmiyor. Yani kız yüzdeyi değiştirmiyor.
Ayrımı yok.
Ayrımı yok ama muhtemelen kızlar gitmiyor. Yani gitmeyenler kızlar.
Yok, hayır, ama genel anlamda gidenler kız, yok, erkek hepsi.
Sultan Mahmut bir kanunname ferman çıkardı. Osmanlı vatandaşı olan bütün kız erkek herkes ilkokula gitmek mecburiyetindedir. Yani ilkokula gitme mecburiyeti var. 4 yıl ilkokul. Ama yıl mühim değil. Derslerinizi bitirirseniz 3 yılda da çıkabilirsiniz. Uzatırsanız 5 yılda çıkarsınız. O size kalmış bir şey. İlkokullar 2 tane. Bir devletin kurduğu ilkokullar. Bugün işte devam eden. Bir de vakıfların kurduğu ilkokullar. Bunlar Sibyan Mektebi diye bilinir. Umumiyete camilere, cami vakıflarına bağlıdır bunlar. Ve her köyde ve mahallede bir imam vardır. İmamlar mahallenin ve köyün en tahsilli kişisidir. Yani en azından lise mezunudur o zamanın şartı. Çünkü lise mezunu olmayan imam olamaz. Yani medresenin lise seviyesindeki dahil kısmından mezun olanlar ancak imamlık yapabiliyorlar. Veya ilkokul öğretmenliği yapabiliyorlar. Bunlar mahalle mektepleri var. Bu mahalle mekteplerine herkes çocuğunu gönderiyor. Göndermeyen yok. Mahallesinde, köyünde mektep olup da. Olmayan köyler var. Çok dağ köyüdür. 3 haneli, 5 haneli. Hoca tutacak parası yok. Hoca gönderelim. Olabilir. Yani ama bunların nüfusa nispeti o kadar az ki.
Yani imamın olduğu her yerde öğretmen,
evet,
var aslında.
Evet, imamın olduğu her yerde öğretmen var bir kere. Bu değişmez bir kaidedir. Ve imamların vazifesi zaten sadece namaz kıldırmak değil, çocuklara da hocalık yapmak.
Yani onun dışındaki saati de aslında, evet, dolduruyor.
Öğlen sabah namazını kıldırdıktan sonra hoca kahvaltısını eder, mektebe geçer ve orada talebeleri öğlene kadar okutur. Bazen öğleden sonra ikindiye kadar okutur. Ondan sonra herkes işine gider. Onun için şimdi 1905 sannamesi böyle diyor. Bir de siz ortaokulda okuyanları düşünün. Tabii bu kadar fazla değil. Lisede okuyanları düşünün.
Bunlar sadece okula gidenler. Bir de okuldan mezun olmuş okuma yazma bilenler var.
Bir de gayrimüslimlerin kendi okulları var. Onlar da okuma, o yüksek, orta ve liseye gitme daha fazla. Çünkü onlar azınlık oldukları için kendilerini cemiyette göstermek için daha çok gayret sarf ediyorlar kendi
bir
okullarında.
Bir de ne yapabilecekler başka? Evet, ne yapabilecekler? Meslekler şey sınırlı.
O zaman bu sayı bundan çok daha fazla. Peki. Şimdi ilkokula gidenler %10. Peki daha önce ilkokula gitmiş olanlar, ilkokul nüfusu düşünürseniz, yani herkes ilkokula gittiğine göre bu sayı %60'tan aşağı olamaz. Mantıken olamaz. Hadi diyelim ki bu kadar iyimser değil. Eskiden bu kadar değildi. 1905'te evet nüfusun %10 ilkokula gidiyor ama ondan 50 sene önce gitmiyordu. Her ne kadar yaşlı Sultan Mahmud'un kanunu için da olsa gitmediler onlar. Okula gitmemek, okuma yazma bilmemek demek değil. Ama biz öyle kabul ediyoruz. Yine de nüfusun %60'ının okuma yazma bildiği kat'i. Şimdi bu sannameden çıkan bilgi. Şimdi Kemal Karpat çok değerli bir tarihçidir. Kemalist bir tarihçidir. Biraz Marksist tarafı da vardır. Aynı zamanda milliyetçidir. Kemal Karpat çok ciddi bir tarihçi olduğu için Amerika'da da çok itibar görmüştür. Ve hemen her kesimde insan tarafından bilim adamlığı takdir edilir. Yani sağcısı, solcusu, Kemalisti, anti-Kemalisti, Kemal Karpat'ın tarihçiliğini. Çünkü Kemal Karpat'ın tarihçiliği daha ziyade istatistiki bilgilere, saha çalışmalarına müteveccihtir.
Dolayısıyla.
Zaman bunu yapmış. Kemal Karpat diyor ki ben bütün sannameleri inceledim. Bununla alakalı bütün demografik vesikaları inceledim. Osmanlılar'da okuma yazma nispetinin %54'ten aşağı olmayacağına karar verdim. Daha yukarı olabilir.
Ama aşağı olamaz.
Kemal Karpat'a hürmet edenler, Kemal Karpat böyle dediyse bitmiştir diyenler, Kemal Karpat'a bundan dolayı şiddetle hücum etmişlerdir. Sen nasıl Osmanlı'da okuma yazma nispeti %54 dersin, Kemalist literatürde %8 deniyor. Sen nasıl böyle dersin diye Kemal Karpat'ı linç ettiler. Meşhur tarihçilerden bir zat, herkesin itibar ettiği kıymetli bir insan çıktı, dedi ki Osmanlı dediğin, dedi, kültürü, medeniyeti bırakın böyle şeyleri, dedi. Okuma yazma nispetinin fevkalade düşük olduğu bir memlekette ne medeniyet olabilir, dedi. Cumhuriyet'in ilanında %8 okuma yazma nispeti var, dedi. Ben bunu duyunca şok oldum. Çünkü Türk İstatistik Kurumu bir çalışma yapmıştı. Osmanlı ve Türkiye'deki istatistiklerle alakalı. Bu istatistiklerde okuma yazma, tahsil, işte demirci ustalarından tutun boşananların hepsi istatistik yapılmış. Bu heyetin başı o tarihçimiz. Ve onun neşrettiği kitapta benim söylediklerim yazıyor.
Kendi çalışmasında,
yaptığı, başkanı olduğu çalışmanın neşrettiği yayınlar ki İstatistik Kurumu bunu internet sitesine koymuş. Ben CD olarak aldım, kitap olarak da var. Orada anlatılanlarla bu söyledikleri tenakuz içinde çelişiyor. Yani ideolojinin ne boyutlara vardığını bundan anlamak mümkündür. Başka şeylere gelelim. 1927 siciline kadar doğru. Burada okuma yazma bilenlerden kasıt nedir?
Bir de şunu sormak istiyorum aslında parantez açarak. Şimdi okumak başka bir şey, yazmak başka bir şey. Acaba onu mu kastediyor? Yani yazabilenler mi %8 evet, sadece?
1927'deki kastedilen ne? Ne kastedildi? Peki bu sayımlar ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Ne kadar gerçeği aksettiriyor? Yakın zamana kadar vilayet nüfuslarının nasıl tespit edildiğini biliyorsunuz. İller Bankası'ndan daha çok para alabilmek için nüfusun %10, %20, %30 büyük arttırıldı. Mesela Kırıkkale'nin nüfusu %300 binken sonra bu işler bitince 200 bine döndü. Adrese bağlı nüfus sayımı yapılınca yani 1/3 fazla.
Yok aslında.
Yok o insanlar, orada yaşamıyorlar. Hı hı. Onun nüfus sicillerini ben biliyorum. Bize bir gün sayımcı geldi. Babaannem o zaman bizdeydi. Benim babaannem Osmanlılar zamanında ilk mektep okumuş. Gayet güzel Osmanlıca okuyan, yazan. Mektuplaşırdık biz babaannemle eski yazı. Latin harflerini yazamayan, imzasını ancak atabilirdi. Ama gazeteleri okuyan biriydi. Sayımcı dedi ki, teyze dedi okuma yazması var mı dedi. Dedik ki, babaannem dedim Osmanlılar zamanında Zühtü Paşa Mektebi İftidaisi'nde okumuş dedim. Ama Osmanlı, biz hani Türkçe falan. Yeni yazıyı dedim okuyabilir ama yazamaz dedim. Okur yazar değil diye yazdı. Benim babaannem entelektüel birisidir bugünkü insanlara göre. Osmanlıcayı gayet güzel okuyan, yazan birisi bana sorarsanız entelektüel birisidir.
Yani en şuna benziyor. Şimdi Çince okuyup yazıyor olması onun okuyup yazma bilmediğini gösteriyor.
Anlamına evet. Mesela öyle birisi olsa Türkiye'de okuma yazma bilmiyor diyeceksiniz. Hmm. Şimdi sayımların mantığını ölçelim. İkinci bir husus. Osmanlı Devleti'nin 1911-1922 arasındaki tarihini şöyle gözünüzün önünden bir geçirin. Devamlı savaş. Devamlı Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı, Yunan Harbi. Aradaki şeyleri saymıyorum işte Yemen isyanları şunlar bunlar. Bu devam savaş ne demek? Savaş 20-40 yaşın arasının öğütüldüğü bir değirmendir. Birinci Dünya Savaşı'na 1 milyon kayıp vermişsiniz. Bu 1 milyon kayıp ne demek? 17-18 ile 40 yaş arası
gençlerin,
erkeklerin yani en çok okuması beklenen kişilerin ölmesi demek. Hatta Çanakkale Harbi'nde 250 kayıp vardır. Hepsi ölü değil bunların. Burada ölenlerin pek çoğu yüksek tahsillidir veya lise tahsillidir.
Türkiye'nin Subay, gelişimine en büyük.
En büyük. Çanakkale Çanakkale zaferi Türk milletinin başına gelmiş en büyük felakettir. Yani burada o 250 bin kaybın büyük bir kısmı o zaman sultanilerde, liselerde okuyan gençler, liseleri bitirmiş, Galatasaray'da okuyan, erkek lisesinde okuyan, üniversitelerde okuyan. Düşünün tıp fakültesi mezun vermemiş. Liseler mezun vermemiş.
Liseler mezun vermemiş, evet.
Gitmişler, gelmemişler. Evet. Korkunç bir şey bu. Şimdi bu okuma yazma bilenler böyle gitmiş. Siz nereden bulacaksınız okuma yazma bileni 1927'de? Zaten insanların çoğu ölmüş. Erkeklerin çoğu ölmüş. Bir kere şimdi de bu cihti var. Bir de şöyle bir durum var. Okuma yazma nedir? Okuma nedir, yazma nedir? Mekteplerde bu nasıl öğretiliyor? Dünyanın her yerinde. Bir kere Osmanlı Devleti'nde ilk mektep var mutlaka. Çocuğunu yollar yollamaz ama kanuni mecburiyet var. Ondan önce de insanlar çocuğunun cahil kalmasını istemez ki. Yani şimdi üniversite mezunu olmayana cahil diyorlar. Halbuki o zaman zaruri bilgileri bilmek herkes için lazım. Herkes çocuğunun zaruri bilgi öğrenmesini istiyor ve mektebe gönderiyor. Ha hoca tutuyor bir de. Çok kişi zenginler mektebe göndermiyor.
Evet,
çocuğu hastadır, çocuğu hastadır, soba üşüyordur veya çok çıtkırıldımdır veya çok aristokratiktir. Evde hoca tutuyor. Bunların sayısı az değil.
Burada zaten gaye çocuğun bir yerden diploma alması, bir okula girmesi değil. Aslında belki de çocuğuna gerçek anlamda eğitim vermek orada saklı. Evet.
Bilhassa kızlar.
Çünkü
kızlar,
biz diploma için yapıyoruz
tabii,
her şeyi.
Aynen öyle. Bilhassa kızlar mektebe gönderilmiyor. Peki onlara hiçbir şey öğretilmiyor mu? Hayır. Kızlara hoca tutuluyor. Hatta Osmanlılar zamanında mesela bazı aileler müstakil hoca tutarlardı. Bazı aileler birkaç kıza bir hoca tutarlardı.
Evinde öğretmeni, evet, mürebbiyesi beş olanlar, onlar müzik zaten, için bile...
Hadi onların sayısı az diyelim.
Müzik için bile
müzik
evine
için
bile ders...
mürebbiye tutan var, Fransız eğitim tutanlar var. Şaperon olsun kıza, oturma kalkma öğretsin diye tutanlar var. Bunları hadi bir tarafa tutalım. Çünkü bunlar sayıca azdır. Ama şunun sayısı az değil. Orta sınıf kızlarını mektebe göndermiyor. Hoca tutuyor. Bu hocalar bugün benim evimde. Beş altı arkadaşız. Biz kızlarımızı gönderiyoruz. Ertesi gün benim evimde. Ertesi hoca oraya gidiyor. Kızlar orada toplanıyorlar. Bir mektep düşünün buna.
Yani aslında bölüşüyorlar.
Bölüşüyorlar. Beş altı kişilik mektep düşünün. Buna para veriyorlar. Ortak para veriyorlar. Şimdi böyle bir sistem var. Şimdi okuma yazma ne demek? Dünyanın her yerinde tahsil mukaddes kitabın okunmasıyla başlar. Yahudiler mukaddes kitabı okumayla başlarlar. Yani bir çocuk, Yahudi
zaten
bir çocuğu...
Zaten onu okuyabilsin diye herhalde,
evet,
değil mi?
Öncelikle o. Hı-hı. Hristiyan bir çocuk önce İncil'i okur, kendi dilinde. Bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'i okur. Dünya Müslümanların tamamının alfabesi Arap alfabesidir. O zaman için. Dünyada başka yok. Binaenaleyh Arap alfabesi aslında Türk alfabesi demektir. Yani Türklerin tamamının ittifakla kabul ettiği bir alfabedir. Dolayısıyla Arap alfabesi bir Türk alfabesi. Hele 1000 yıl kullandıysanız ve hala kullananlar var. Uygur Türkleri hala kullanıyor malum. Bolşevikler yasaklamasa Rusya'daki Türklerin hepsi kullanıyorlardı. Türkiye dışında bütün Türkler, Azerbaycan'da öyleydi. İran Azerbaycan'ı diyorum. Arap alfabesi kullanıyor. Bu alfabede de önce Kur'an-ı Kerim öğreniyorsunuz. Kur'an-ı Kerim öğrendikten sonra mektepte size Türkçe harfleri okumayı öğretiyorlar. İkinci merhale.
Yani Osmanlıca.
Çünkü Kur'an-ı Kerim harekelidir. Hı hı. Arapçada sesli harfler yoktur. Arapçanın en büyük zorluklarından bir tanesi budur. Avantajları olmasına rağmen dezavantajları da vardır. Avantajlarından birisi budur. Dezavantajlarından biri budur. Ama avantajları bir kere sağdan sola yazılır. İnsan dengesine uygundur. Yuvarlaktır, kolay okunur, yazılır. Pratiktir. Stenograf bir yazıdır. Eskiden Kenan Evren, Aziz Nesin hepsi el yazısıyla tutarlardı. Karşı oldukları halde.
Arapça.
Arapça. Ben hukuk fakültesi okurken af çıkmıştı. Yaşlı talebeler gelmişti. Onlar bakardım notlarını eski harflerle tutuyorlar. Hı. Çok hızlı tutuluyor çünkü. Stenografik, Latin harfleri gibi değil. Ondan sonra okumayı öğretiyorlar. Bilmeyenler bilmezler. Kur'an-ı Kerim harekelidir. 15 günde öğrenirsiniz. Yani zor değildir Arap alfabesini öğrenmek. Ben Latin alfabesini 3 ayda öğrendim. Yani Latin alfabesini kitap okumayı, yazmayı. Kur'an-ı Kerim 15 günde öğrendim. 15 günde ben Kur'an-ı Kerim'i tıkır tıkır okuyordum. Ha, Kur'an-ı Kerim okumak, okuma yazma bilmek demek değil tek başına. Ama mühim bir merhale. Sonra Türkçe kitaplar, Arap alfabesi yazımı Türkçe kitaplarda hareke yoktur. Yani sesli harf yoktur. Onu siz cümlenin gidişinden anlar ve okursunuz.
Yani kelimeyi benzer. Hala mı, hala mı bilerek.
Bilirsiniz.
Yerine göre karar verirsiniz.
Onun kendine göre usulü vardır. Fransızca'da böyledir. Fransızca'da yazılmayan pek çok harf vardır. Latin alfabesini bilen birisi Fransızca okuyamaz. Okuyabilir mi? Siz Fransızca bilmiyorsanız Fransızca bir kelime okuyamazsınız. Ben mesela Fransızca talim ettiğim halde pek çok Fransızca kelimeyi okuyamıyorum. Diyorum ki yakıştırıyorum. Hı. Fransızca bilmeyen biri Latin harflerini bilse nasıl okuyacak? Bir Almancayı nasıl okuyacak? Yani o kadar kolay değil. Yani diyorlar ya Arap alfabesini bildi, Kur'an-ı Kerim bildi ama okuma yazma bilmedi. Bütün dünyada öyle. Latin alfabesi de öyledir. Hiçbir dil okulduğu gibi yazmıyor, yazılmıyor.
Türkçe de öyledir.
Türkçe de tabii, öyle aslında.
Ama
Türkçe
biz
de öyle.
Onu kabul etmiyoruz.
İkincisi hareketsiz okuyor. Sonra üçüncü safa inşa, yazı yazma. Hı-hı. Sonradan bu okumayla yazmayı Avrupa'da da böyleydi. Önce okutuluyordu, sonra yazdırılıyordu. Sonra bir metot, 19. asır sonlarında bir metot çıktı. Okuma ve yazmayı beraber öğretiyor. Önce kutsal kitabı okutuyor, sonra okumayı ve yazmayı öğretiyor beraber. Bu Osmanlı Devleti'nde de ilk Yemen'de çıkmıştır. Yemen çok entelektüel bir yerdir. İnsanlar şaşıracak ama Arap dünyasının en entelektüel yerlerinden bir tanesidir. Kitap okuma, yazma, alim yetişme nispeti cihetiyle. Çünkü bolluk, zenginlik memleketidir. Fakat işte tarih böyle bir şeydir. Talihi döndü. Şu anda dünyanın en yaşanmayacak yeri oldu. Yemen'de gelen bu usulü Sultan Abdülhamid mekteplere tatbik etti. Ve Sultan Abdülhamid zamanından itibaren mekteplerde okuma ve yazma beraber, aynen, öğretilmeye başlandı.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız. Konuğumuz Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı'da okuma yazmayı konuşuyoruz. Aslında okuma ve yazmanın iki farklı işlev olduğunu, aktivite olduğunu, son dönemde ikisinin birlikte öğretildiğini ama gün sonunda yine de okuyan pek çok kişinin ihtiyacı olmadığı için
evet.
yazmadığını
evet,
söyleyebiliriz değil mi? Şimdi de öyle değil mi? Mesela sosyal medyada okuyoruz, internette okuyoruz, televizyonda okuyoruz. Bu kadar okuyan insan acaba ne kadar yazıyor?
Evet, ne kadar yazıyor? Şimdi geçen bir talebem kitap imzalatacak bana geldi. Benden kalem bekliyor. Hocam kaleminiz yok mu? Benim niye kalemim olsun ki yavrum dedim ben. Sizin kaleminiz, siz talebesiniz, not tutmanız lazım. Ben dedim yıllardır dedim kalem taşımıyorum dedim. Bilgisayarla yazıyoruz ya biz. Güldü kız. Şimdi evet çok insan yazmaya ihtiyaç duymaz. Eskiden de böyleydi. Hatta okumaya ihtiyaç duymazdı. Yani düşünün orta çağda, yeni çağda, yakın çağda kralların, soyluların bile okuma yazma bilmediği bir zamandan bahsediyoruz. Çünkü okuma yazma bir sanat. Yani işiniz düştüğü zaman okuyorsunuz ve yazıyorsunuz. Bunu da yapacak insanlar var.
Mesela eski coğrafyayı düşünelim ya da eski zamanı evet. düşünelim. Osmanlı köyde, şehirde ve İstanbul, Bursa, Edirne gibi evet. büyük şehirde yaşayan bir insanı düşünelim. Ya da yolu oralara evet. düşsün. Köyde ne okur, neye okumak ihtiyacını duyar? Orta ölçekli bir şehirde ya da İstanbul'da tabela dışında ne okur?
Orta çağ ve yeni çağ için söylüyorum. Anadolu köyünde, Suriye köyünde, Irak köyünde köylülerin çoğu okuma yazmaya ihtiyaç duymaz. Öğrenmeye de ihtiyaç duymaz. Sadece ben dindar bir insansa kendi mukaddes kitabını yani İncil'ini.
Onu da zaten aileden öğrenebilir.
Okur. Onu zaten aileden öğrenebilir ama ümmetli mektepte de öğrenebilir. Ailesinden de öğrenebilir. Hocadan da öğrenebilir. İhtiyaç duymaz. Peki siz ihtiyaç duymayan bir şeyi bir üstünlük olarak nasıl kabul edebilirsiniz? Yani insanların ihtiyaç duymadığı, hiç kullanmadığı bir şeyi yok diye siz niye o insan yani orta çağ yeni çağdan bahsediyor.
Mesela bir mektup gelecek diyelim ki birine.
Gelmiyor mektup.
Siz de okuyacaksınız. Ha. Aa Ekrem okudu bunu. Bir tek o okuyabilir. Ha. Böyle bir şey de gelmiyor.
Yok. Hoca var zaten. Çünkü bir mektup gelirse hoca yok otursunuz. Bir adama okutursunuz. Para verir okutursunuz. Ayda yılda bir olacak bir şey bu. Köylü niye yazar? Köylünün binde bir, o da binde bir, köylünün binde bir zamanda bir adli işi cereyan eder. Kasabaya gider. Orada dava vekilleri var. 3-5 kuruş verir. Ona bir dilekçe yazdırır.
Elindeki pek çok kişinin yazılı belge belki sadece yok, tapudur.
Tapudur evet. Ay, ya o da 1860'lardan sonra. Hı. Ama şehirlere gelince vaziyet değişir. Bilhassa büyük şehirlere geldiğiniz zaman siz yavaş yavaş yönetici elitin içine giriyorsunuz demektir. Yanlış anlamayın. Burada esnaf da olabilirsin ama esnafın da bir yönetici elit sıfatı var. Çünkü esnaf birlikleri var. Esnafın bir ağırlığı var cemiyette.
Ticaret gücü var. Gelen giden var.
Evet. Şehirlere gelen adamın köyündeki giydiği kıyafeti giymez, köyündeki gibi konuşmaz, köyündeki adetleri bırakır. İstanbul'un, Bursa'nın, Şam'ın, Beyrut'un adeti neyse onu benimser.
Olması gereken de bu mudur?
Olması gereken de budur evet. Yani bu en azından realite budur. Realite budur. Buna bir değer hükmü vermeyin. Realite gerçek budur. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur. Osmanlı'da da böyle olmuştur.
Yoksa o şehrin de bir kültürü kalmıyor zaten.
Kalmaz.
İstanbul'da olduğu
kalmaz.
Gibi şimdi.
Kalmaz. Şimdi olduğu gibi şey. Şimdi tersine döndü. Evet. Şimdi insanlar geldikleri yerin kültürünü de vermediler. Tamamen dejenere ettiler şehirleri. Osmanlılar zamanında gelen oraya uyuyordu. Bu bütün dünyada halk sınıfından elit sınıfa geçmenin şartıdır. Yani Margaret Thatcher bir bakkalın kızıdır ama başbakan olduğu zaman artık bakkalın kızı hüviyetini bu yanda bırakmıştır. O artık Britanya başbakanıdır. Yönetici elitin içindedir. Avam kamerası üyesidir.
Ama bizde bunu bırakmamak
evet.
sanki böyle şey gibi görünüyor. Geldiği yeri unutmamak.
Hayır, onun ölçüsü başkadır.
Vefa göstermek
tamam,
gibi.
Haklısınız. O göz boyama, kendini aldatma şimdi insanların. Halbuki öyle değil. Yani bir şey, yarım yamalak şive çakmakla veya memleketinizin mahalli yemeği yemekle siz mütevazi olmuyorsunuz. Yani gerçek mütevazilik bulunduğu yerin şartlarını kabul edip geldiği yeri unutmamaktır. Bu geldiği yeri unutmamak zaten insanın zihniyle, kalbiyle yapabileceği bir şeydir. Hareketleri yapacağı bir şey değildir. Yani siz hareketlerinizi ile memleket gibi konuşunca helal olsun adam memleket şivesi konuşuyor. Babamın bir arkadaşı vardı Karslıydı. Valilik yaptı. Benim Buğra ismimi o koymuştur. Arada milletvekili adayı oldu. Memleketine gittiği zaman muazzam Kars şivesi konuşurdu. Bilumum Kars fıkralarını bilirdi. Halk tabirlerini bilirdi fakat çok kibar bir adamdı. Ben şaştım kaldım.
İki farklı
insan gibi. Ha, orada lazım politikacı çünkü. Hı. Kars köyüne gittiğin zaman sen ay ben öyle demezsin ama oranın şivesiyle konuşursun adam seni benimser. Bu bir alamet. Ama bu başka yerde çiğliktir. İstanbul'da bunu yapmak belki çiğlik olur. Ama şimdi olmazsa o zaman için, Osmanlı evet. için yadırganır. Ha bunu yapan kimseler vardır da onlar belli kendi sahalarında çalışırlar. Yani onun için dünyanın her yerinde büyük şehre geldiğimi bir kere okuma yazma da öğrenir. Oranın örf, adet ve göreneklerini de öğrenir. Okuma yazma bilmeyen bir Osmanlı eliti zaten yok. Taşra'da da, İstanbul'da da. Hı hı. Esnaf da yok. Yönetici elit.
Taşra'da ilerce... bir esnaf da.
Elbette, elbette muamele yapacak. Hele 19. asrı düşünün. 18 ve 19. asırlarda artık devamlı ticaretiniz var. Bulunduğunuz şehir küçük de olsa ticaretiniz var. Yani yazı bilmemek diye bir şey yok. Ama var. O bir yazı bilmeyenler var. Avrupa'da da var. Avrupa'da da var. Avrupa'da askerlerin hiçbirisi yazı bilmez mesela. Ordu mensuplarının tamamı yazı bilmez. İdi. Yakın zamana kadar. Yakın çağa kadar bilmezlerdi. 19. asra kadar Avrupa'da askerler köy çocukları zaten. Subaylar da çoğu bilmezlerdi. Şeyden yetişmemişse harbiyeden. Yani erlikten yetişmişse bilmezlerdi. İhtiyaç yoktu çünkü. Yani işte bir de bunu ama zamanla bu ihtiyaç yani İstanbul deyip geçmedi. İstanbul'un nüfusu Sultan Abdülhamit devrinde 500 bin. Gazetelerin toplam tirajı 100 bin. 100 bin. Yani bu bir gazeteyi kaç kişi okuduğunu düşünün.
Yani demek ki alınıyor.
Peki Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk 10 yıl içinde 3 tane gazete izin verildi. Diğerleri kapatıldı biliyorsunuz. Bunların toplam tirajı 30 bin Ankara'da. Ankara gazetelerin. Ankara'daki gazete 30 bin. İstanbul gazetenin 100 bin. Yani o kadar çala kalem. Sonra Cumhuriyet ilan edildi. Tamam. 27'de bu sayım yapıldı. Nüfus çok şey okuma yazma bilen %8. Ertesi sene harf inkılabı yapıldı. Dediler ki Arap alfabesi çok zor. Kargacık, burgacık. Halbuki Latin harflerinden daha zor değil. Biraz evvel anlattım. Hiçbir alfabe zor değildi. Çin alfabesi daha da zordur. Çinliler, Japonlar böyle bir şey düşündüler mi? Grek alfabesi çok mu kolay? Esas maksadın o olmadığını biz biliyoruz. Yani gerek Atatürk'te, gerek yakınlarında Avrupalılaşma, Avrupalı gibi görünme, onların son 10-15 yıldır takip ettikleri aşağılayıcı tavırdan çıkma psikolojisi vardır. Yani size benzersek...
Peki geleceğe dair bir şey bence olmaz yoktu. Mı bu? Yani biz yönümüzü batıya dönelim, onlarla aynı alfabeyi kullanalım, ticarette entegre olalım, büyüyelim, yaptığımızı oraya satalım, vatandaşımız onlarla aynı alfabe üzerinden iletişim kurabilsin. Mesela onun dilini daha kolay ama, öğrenebilsin.
Ama haklısınız ama şimdi aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bu söyledikleriniz eğer başka bir takım faaliyetlerle desteklenseydi. Mesela liberal ekonomi gibi, demokrasi gibi, marifin otonomisi gibi. O zaman derdim ki evet alfabeye geçtiler. Maksatları memleketin Avrupa medeniyeti seviyesine gelişmesi. Ama siz bir yandan Latin alfabesine geçiyorsunuz. Bir yandan devletçilik prensibiyle liberal ekonominin önünü kesiyorsunuz. Yani içe kapalı bir ekonomi. Demokrasiyi yasaklıyorsunuz. Gazetelere basın hürriyetini yasaklıyorsunuz. Tek partiden bahsedeyim. 1925 bunlar. 1925'te oldu. Arkasından da resmi ideolojiyi kurup marifi tamamen kontrol altına, kıskaç altına alıyorsunuz. Yani sadece benim anlattıklarım doğrudur diyorsunuz. Böyle bir sistemde o zaman bu maksadın doğru olmadığı anlaşılır. Maksat şudur, o zaman İsmet İnönü'den tutun da Zeki Velidi Togan'a kadar herkesin söylediği Latin harflerine geçmemizin maksadı tamamen mazi ile bağları kopartmak.
Şimdi ona gelelim. Çocuğunuz okula gidiyor, şimdiden evet. bahsediyorum. Evet. İlkokula başladı. Annenin de ilkokulu başlıyor.
Evet.
Başındasınız, okuma yazma öğretmeye çalışıyorsunuz. Harf harf, kelime ve hece hece. Ders veriliyor, araştırıyorsunuz vesaire. Şimdi o dönemde ilkokula başlayan bir çocuğu düşünelim. Anne babadan destek alamıyor.
Evet.
Öğretmen bile o alfabeyi yeni öğrenirken.
Evet.
Dede, anneanne, babaanne, anılar, kitaplar, aile notları.
Eski gazeteler, eski evraklar, mektuplar, mezar kapılar, taşları.
Bunların her biri aslında değerini kaybediyor.
Kaybediyor. Zaten pek çoğunu toplayıp biliyorsunuz kimini yaktırdılar. Yani bunun çok misali vardır. Osmanlıca kitapların pek çoğu 1928'den sonra kanunda geçmemesine rağmen... ...kraldan çok kralcı idareciler tarafından toplanıp umumi meydanlarda yakıldı. Mesela Kuleli Askeriyesi'nde bir edebiyat hocası vardı Şefik Can. Mesnevi mütehassıydı. Dedi ki ben dedi Kuleli'de talebeyken hoca dedi bütün Osmanlıca... ...her öğretmenken... Bütün Osmanlıca kitapları topladı dedi. Bir kuyu kazdırdı, orada yaktırdı. İki tane kitap kurtarabildim dedi. İki tane kitap. Hoca gitti
bunu
dedi.
Bunu neden yapıyor? Yani i̇şte, bir öğretmenin kitaba olan...
Şöyle düşünülüyor. Yani biz bunların hepsini Avrupa'dan...
Kitabı mı yoksa üzerindeki
alfabeye mi? Alfabeye. Biz bunları zaten Avrupa'dan öğreneceğiz. Osmanlı'da zaten ne var ki? Bir onun getirdiği bir antipati var.
Ama şimdi bunu yapan kişi o dili bilen ve o kitabın içinde ne olduğunu da anlayan okuyan kimse. Biri. İşte, yani bu kitapta bir şey yok demek için şöyle bir bakıp... ya. Anlamıyorum.
İşte inkılap psikolojisi böyle bir şey. Yani o heyecan, o coşku, yani eski olan düşmanlık, artık bir hastalık deriz, psikolojik bir durum almış. Bu kitapların yakılması. Pek çok kitap böyle memleketlerde yakıldı. Korkudan, insanlar mesela korkudan Osmanlıca kitaplarını yaktılar. Bulur da benim başım belaya girer diye gömdüler. Pek çok kişiden ben böyle hatıralar vaktiyle dinledim. Resmi şeylere girmiş böyle hadiseler var bu kitapların yakıldığına dair. Sonra da dediler ki Osmanlı'dan bize ne kaldı? Kalmaz olur mu? Pek çok fenne dair, bırakın edebiyatı, tarihi, dini. Pek çok fenne dair eserler var. Zannediyorlar ki sadece dini kitaplar basılmış. Hayır, zaten matbaanın dini kitaplar basması yasaktı. Bastığı kitapların büyük ekseriyeti fenne dairdir. Füze teknolojisine dair Sait Paşa'nın, Eğirli Sait Paşa'nın bir eseri vardır. Füze teknolojisinin menbaını oluşturan Sultan Abdülhamit zamanında yazılmış. Yani bunu bilmeden insanlar konuşuyorlar. Irsıka bunların hepsinin isimlerini neşretti. Hı hı. Ama da propaganda böyle yapıldı. Dediler ki bizim maziyle bağı koparmamız lazım. Başka türlü insanları koparamazsınız. Tabii ne oldu? 1928 ertesi gün eski yazı bilenlerin hepsi okuma yazma bilmez oldu. Ama şu vardı tabii. Osmanlılar'da ilk mektebin 3 ve 4. sınıflarında, yani devlet mekteplerinin, Fransızca okutuluyordu. Fransızca ders vardı. Ve Latin harflerini biliyorlardı. Mesela benim babaannem ilk mektepteyken Latin harfesi okumuş. Fransızca okumuş. Birkaç şey sayardı mesela. Unutmuş ama kullanmadığı için. Onun için zaten biliniyordu Fransızca. Mesela benim dayılarım üç diye okumuşlardı. Hepsi Fransızca, Latin harflerini gayet güzel yazar okurlardı. Biraz da Fransızcaları vardı. Yani Osmanlılar zaten Latin alfabesi biliyordu. Peki madem zordu, Arap alfabesi zordu. Cumhuriyet'in bu husustaki katkısı ne oldu? 1970'lere gelindi de hala Türkiye'de %60 okuma yazma nispeti. %40 Latin harflerini okuyup yazamıyor.
%40 başka bir dili okuyup yazabiliyor mu? Hiç bilemiyor.
Neden ama onu da söyleyeceğim şimdi. Neden? 1980 senesinde ihtilal olunca Kenan Evren dedi ki bu dedi nedir ya %60 dedi okuma yazma nispeti. Okuma yazma kursları açtırdı. Hı hı. Malum 1928'de evet, millet mektepleri açılmıştı. Yeni yazıyı öğretmek için benim anneannemler falan hep gitmişler. Hatta o zamana dair bir mani vardır. Okuduğumuz Latince unutuyoruz yatınca. Aklımıza geliyor ayaküstü kalkınca. Yani zor tabii insanların belli bir yaştan sonra mektebe gidip de yeni alfabe öğrenmesi çok zor. Ve 80 yılında ihtilal olunca Kenan Evren'in talimatıyla okuma yazma kursları yeniden açıldı. Evet. Televizyonlarda okuma yazma dersleri verildi. Peki bu neyi gösteriyor? Ha diyeceksiniz ki şimdi siz kendinizi tezata düşüyorsunuz. Hani Osmanlı'da %54'tü, %60'tı okuma yazma nispeti. Niye Cumhuriyet'te hala öyle? Çünkü Osmanlı Devleti'nde mektepleşme nispeti Cumhuriyetlerinden fazlaydı. Buna belki dinleyicilerimiz şaşıracaklar.
Evet, bu ne demek şimdi?
Ama biraz evvel söyledim. Her köy ve mahallede bila istisna ilkokul var. Yani en azından vakıf ilkokulları var.
Bir de tabii hani bazı dönemlerde hakikaten eğitime çok yatırım yapılmış Osmanlı'da.
Bütün kasabalarda, kasaba dedim bugün ilçelerde ortaokul var. Yani bir devlet ilkokulu var, bir de ortaokul var. Her şeyde. Kasaba. Medreseyi saymıyorum. Bir de medrese var. Medrese ne demek? Vakıf okullarına, bugün nasıl vakıf, özel okullar
özel
var.
Okullar.
Vakıf okullarına medrese deniyor, bir de devletin okulları, açtığı okullar var. Bunlar birbirine benzer, farklı ama benzer.
Ortak diplomaları geçerli.
Geçerli yani. İkisinin de. Yani medresede de lise seviyesinde okuyabiliyorsunuz. Giriyorsunuz medreseye, Sibiyan Mektebi'ni bitirince önce hariçte okuyorsunuz, ortaokul. Dahilde okuyorsunuz, lise. Ondan sonra Fatih Medresesi'ne gidiyorsunuz, bitiriyorsunuz, üniversite mezunusunuz. Süleymaniye giderseniz doktora master seviyesindesiniz. Ve dersler de öyle. Şimdiki bir medrese gibi diyecek, gayet ciddi. Mesela kadı yetiştiren medresede Roma hukuku okutuluyor. Roma hukuku okutuluyor.
Bilmek Osmanlı zorunda derken. Çünkü evet, karşısına gelen
bu müfredat önümüzde. Evet. Fen dersleri okutuyor lüzuma kadar. Şimdi her kasabada bir medrese var. Yani vakıf okulu var. En azından liseye kadar. En azından liseye kadar. Bir de ortaokul var. Cumhuriyet ilan edilince bunların çoğu eski devir hocaları ders verdiği için hepsi kapatıldı. Mesela Anadolu'nun pek çok kasabasında ortaokul varken Cumhuriyet'ten önce, Cumhuriyet devrinde ortaokul yok. Çünkü Marif inkılabı yapılınca eski hocaların çoğu işten çıkarıldı eski rejimin adamı diye. Şimdi bir de böyle bir hadise vardı. Bunu çok kişi bilmez. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Lozan Anlaşması'na bir umumi af getirildi. Dediler ki Ankara'yı desteklemeyip İstanbul'u destekleyen herkese af çıkarıyoruz. Çünkü malumunuz Yunan Harbi sırasında milli mücadele diye bir şey yok. Halk Ankara'yı desteklemedi. Destekleyenler oldu. Yani topyekun halkın desteklediği bir şey. Çünkü ne olduğunu bilmiyor. Yani istikbali göremiyor insanlar. Pek çok kişi İstanbul'u tuttu. Bir kısım Ankara'yı tuttu. Bir kısım da bir taraf kaldı. Ankara dedi ki ben Lozan Anlaşması'nda karşı tarafın diktesi bu. Af çıkarıyorum. Herkesi affediyorum. Eski devir adamlarını. Yani Ankara'ya destek olmayan, karşı çıkan herkesi affediyorum. 150 kişi hariç, o 150 kişi sürgün edildi. Ama bu affedilenler hepsi işten atıldılar. Bunların pek çoğu bürokrattı, memurdu, öğretmendi. Dolayısıyla bu mektepler öğretmensiz kaldı. Öğretmensiz kalınca kapatıldı. Anadolu'nun pek çok kasabasında ilk mektep bile kapatıldı. Köylerin çoğunda hocalara siz ders verdirtmediğiniz zaman, camiler kapatıldığı zaman hocalar ders veremez oldu. Böylece mektep sayısı fevkalade düştü. Sannamelere baktığınız zaman, mesela Sultan Abdülhamit zamanında İzmir'de ne kadar ilk mektep var? Cumhuriyet'ten sonra ne kadar var? Bunu görebiliyorsunuz, karşılaştırabiliyorsunuz kasabalarda, köylerde. Bunu gördüğünüz zaman evet, nüfusa göre okullaşma nispeti Cumhuriyet döneminde düştü. Düşünce okuma yazma nispeti de düştü. O okuma yazma bilmeyen %40'ın eskiden mahallesinde ve köyünde Sibyan Mektebi vardı. En azından o kadar bir okuma yazma öğrenecekti. Ondan da mahrum kaldı. Yani bu böyle. Sonra Arap alfabesinin terk edilmesinde bir ideolojik kasıt olduğunu şu da gösteriyor ki, bu Türk milliyetçiliğinden dolayı yapılıyor olsaydı, niçin Uygur alfabesi değil, niçin Orhun kitabelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi değil de Latin alfabesi? Yani düne karşı
çok tartışılmış. Atatürk'ün orada bir dil teorisi var. Evet. Kendi, evet. Sonra, kendi alfabesi, kendi teorisi.
O zaman Osmanlı münevverlerinin bir kısmı Latin alfabesine geçilmesini savunmuş. Bir kısmı ve çok şaşılacak insanlar, Hüseyin Cahit'ten tutun Avram Galanti'ye kadar Latin alfabesine geçilmeye karşı çıkmış. Bu demiş bizim kültürümüzü kopartır. Sonra küçük düşürür bizi. Yani düne karşı düşmanımız olan insanların siz alfabesini kabul ediyoruz. Bu şu demektir. Sizin kültürünüzü de biz almak istiyoruz. Entegre olmak istiyoruz. Bu küçültücü bir şey demişler. Ama malumunuz gerek iddiaçıların gerek Cumhuriyet ricalinin en büyük şeysi batılılaşmaktı. İlerlemek değil. Batılılaşmak. Birbirinden farklı bunlar. Niçin Arap alfabesi bizim değilse Latin alfabesi de değil. Aynen. Düne karşı bunda insanlar kilise harfleri diyordu. Ladin alfabesi diyordu. Hmm. Ladin biliyorsunuz dinsiz demektir. Şimdi insanları bunu zorlamak, bunun dışında Arapça, Arap alfabesiyle tabela yazmak suç, gazete çıkarmak suç, kitap basmak suç. Burada da bir tutarsızlık var.
Peki vatandaşa nasıl yok. Anlatmışlar? Yani daha şimdi biraz önce söylediğiniz o çekinceleri, vatandaşa, yani daha düne kadar kendimizi onlardan kurtarmaya evet. çalıştık ya da mücadele ettik. Şimdi onların alfabesini anlatıyoruz.
Vatandaşı şöyle anlatıldı. Dediler ki bizim ilerlememiz lazım. Batı ileri, biz geriyiz. Batı'nın alfabesini kabul etmediğimiz müddetçe geri kalırız. Arap alfabesini kabul yazdığımız için biz geri kaldık. Avrupa'da Latin alfabesi kullandığı için ileri gitti. Onun için biz de onu kabul edince ileri gideceğiz. Düz mantık. Basit insanlar bu şeylere inanırlar.
Biz aslında şeklin peşinde koşmuşuz biraz, değil mi?
Bu şarkta biliyorsunuz şekle, gösterişe biraz ehemmiyet verilir. Hatta derler ki Türk gibi başla Bulgar gibi bitir bir işi. Türkler şaşayla açılış törenleriyle falan başlarlar ama sonrası pek gelmez. Bizim milletimiz maalesef böyle bir hususiyeti var. Yani çok zeki bir millet ama çalışkan değil. Atatürk diyor Türk milleti zeki de Türk milleti çalışkandı. Çalışkan değildir. Biz çalışkan bir millet değiliz maalesef. Ha bizden daha tembelleri var ama Türkler çalışkan bir millet değildir ama zekidir hakikaten. Bu başka milletlerde olmayan bir şey mesela. Avrupalılar Türkler kadar zeki değildir. Şartlar
onlar disiplinle kazanıyorlar.
Disiplinle kazanıyorlar bu işi. Çalışmayla ve disiplinle kazanıyorlar. Eğer Türkler çalışkan olsa önünde hiç kimse duramaz. Hiç kimse buraya kafa yormuyor. Buraya kafa yormuyor. Şekille. Yani biz tamam Latin alfabesini kabul ettik. Kıyafetlerimiz de onlar gibi. Artık bizi sevecekler. Bizimle savaşmayacaklar. Bizimle dost olacaklar. Bütün fen, teknik bizi akıtacaklar. Bunun böyle olmadığı akılla ve tarihi hadiselerle sabittir.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.